Ayrım 30.
Çocuğu şikayete mi gelecektiniz ya? Olacak şey değil bu. Yeri gelmişken ondan biraz söz edeyim size. İçeride her şeyi açıklayamadım ama şimdi burada anlatayım durumu. Efendim, bizim hamam lifi daha bir hafta öncesine dek hayli gürdü. Sakalcığımdan söz ediyorum. Sakalıma hamam lifi diyorlar. Okul çocukları taktılar bu adı. İşte efendim, ağabeyiniz Dimitri Fyodorovich sakalıma yapıştı. Çeke çeke dışarı alanın ortasına çıkardı. Okullar da tam o sırada dağılmıştı. İlyusha da okuldan çıkmış, çocukların aralarındaydı. Beni o durumda görünce yanıma koştu. Baba, babacım diye bağırıyor, bacaklarıma sarılıyor. Ağabeyinizin elinden beni kurtarmak için çırpınıyordu. Bırakın, bırakın, benim babamdır o, bağışlayın onu. Evet, bağışlayın diye bağırıyordu. Küçük elleriyle ağabeyinizin elini yakaladı, öptü. O andaki yüzü aklımdan çıkmıyor, unutamıyorum. Size yemin ederim diye haykırdı Alyosha. Ağabeyim son derece ciddi bir biçimde özür dileyecektir sizden. O alanın ortasında önünüzde diz çökerek bile olsa. Zorlayacağım onu. Yoksa ağabey diye bakmam yüzüne. Ya, demek henüz bir tasarı bu. O yollamadı sizi yani. Duygulu, soylu yüreğinizin isteği bu. Baştan söyleseydiniz ya. Öyleyse izin verin de ağabeyinizin o gün sözünü ettiği şövalye soyluluğunu anlatayım size. Lifimden tutarak dolaştırmaktan bıkınca koyverdi beni. Sen de subaysın, ben de subayım dedi. Düello tanıklığın için doğru dürüst bir adam bulabilirsen yolla bana. Alçağın birisin ya, düello çağrını gene de kabul ederim. Tam böyle söyledi işte. Gerçekten de şövalye ruhlu bir insan. İlyusha ile uzaklaştık oradan. Ama babasının uğradığı bu hakaret çocuğun içine yer etmiştir. Ömrünün sonuna dek unutamaz bunu. Soylu olmak kim, biz kim? Siz söyleyin, biraz önce gördünüz bizim sarayı, nasıldı? 3 kadın vardı, birinin bacakları tutmuyor, kafadan sakat, ötekinin de tutmuyor bacakları, üstelik kambur, üçüncünün ise tutuyor, akıllı da, okuyor. Gene Petersburg'a gitmek, Neva kıyısında Rus kadınının haklarını savunmak için can atıyor. İlyusha'dan söz etmeyeceğim, 9 yaşında daha. Parmak kadar bir şey. Bugün ölsem nice olur bu zavallıların hali, hep bunu düşünüyorum. Hadi çağırdım onu düelloya diyelim. Ya birden öldürürse beni, o zaman ne olur? Bu zavallılarım ne yaparlar? Daha kötüsü ya öldürmez de sakat bırakırsa? Çalışmasına çalışamam ama ölmedim ya, yemek yemeliyim. Kim doyuracak karnımı, kim bakacak onlara? İlyusha'yı okuldan alıp dilenciliğe mi yollayacağız? Onu düelloya çağırmam ne sağlayacak bana, hiç? Alyosha'nın gözleri kıvılcım saçıyordu gene. Sizden özür dileyecek diye haykırdı. Alanın ortasında önünüzde diz çökecek. Yüzbaşı sürdürüyordu konuşmasını. Mahkemeye vermeyi düşündüm onu. Yasaları açıp bakıp bana edilen bu hakarete karşılık hakarete edenden ne alabilirim? Hem bu niyetimi duyunca Agrafena Aleksandrovna küplere bindi, beni çağırttı. Sakın ola ki böyle bir şey yapasın. Mahkemeye verirsen her şeyi, onun seni dalaverelerin yüzünden dövdüğünü anlatırım herkese. O zaman sen boylarsın kodesi. Bu dalavereyi kimin çevirdiğini, kimin emriyle hareket ettiğimi Tanrı biliyor. Agrafena Aleksandrovna'nın kendisiyle Fyodor Pavlovich emrettiler. Sonra diye ekledi, bir daha evime sokmam seni, metelik vermem sana. Tüccarıma da söylerim, ihtiyara tüccarım der hep, o da kovar seni. Tüccar da kapı dışarı ederse hapı yuttum demektir diye düşündüm. Elimde bir onlar kaldı. Babacığınız Fyodor Pavlovich, önemsiz bir iş yüzünden bana olan güvenini yitirdikten başka, elindeki imzalı kağıtlarımla beni mahkemeye vermeyi düşünüyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak sindim. Şimdi izninizle bir şey sorayım size. Nasıl, var gücüyle mi ısırdı parmağınızı? Sarayda onun yanında bu ayrıntılara girmek istemedim. Evet, var gücüyle ısırdı, hem çok öfkeliydi. Karamazov olduğum için sizin öcünüzü aldı benden, anlıyorum bunu şimdi. Ama arkadaşlarıyla birbirine nasıl taş attıklarını görseydiniz bir. Çok tehlikeli bir şey bu, öldürebilirler onu. Çocukturlar, düşünemezler, başına gelirse yarar. Geldi zaten ama başına değil de göğsüne. Kalbinin biraz yukarısına. Bugün oldu. Mosmor orası. Ağlıya ağlıya geldi eve. Şimdi de hasta yatıyor. Hem biliyor musunuz? Önce kendisi saldırdı. Sizin için söylenenlere kızıyor. Arkadaşları Krasotkin adında bir çocuğun boş yerine çakı sapladığını söylüyorlar. Bunu da duydum. Durum kötü. Memurdur Bay Krasotkin. Belki de bir iş açılır başıma. Alyosha heyecanlı ekledi. Oğlunuzu bir zaman için hiç değilse sinirleri yatışana dek okula yollamamanızı salık veririm size. Öfkesi geçsin. Öfkesi mi? Evet, pek öfkeli. Kendi küçük ama öfkesi büyük. Her şeyi bilmiyorsunuz. İzninizle bu öyküyü ayrıca anlatacağım size. O olaydan sonra okulda bütün çocuklar hamam lifi diye takılmaya başladılar ona. Okul çocukları pek gaddar olur. Ayrı ayrıyken birer melektirler ama bir araya geldiler mi, hele okuldayken bir felakettirler. Alaya alınınca bizim Ilyusha'nın soyluluk damarı kabardı. Öyle göze batar özellikleri yoktur, zayıf yaratılışlıdır, her şeye boyun eğmesi, babasına edilen hakarete ses çıkarmaması gerekirdi. Ama herkese karşı babasını savunmayı aldı göze. Babasını, gerçeği savunuyor. Ağabeyinizin elini öperken, babamı bağışlayın, babacığımızı bağışlayın diye bağırırken, yüreğinin nasıl sızladığını bir tanrı bilir bir de ben. Çocuklarımız, yani sizin değil elbette, ezilmiş ama soylu yoksulların çocukları hayatı daha 10 yaşında öğrenirler. Varlıklılar nereden bilecekler? Ömürleri boyunca gerçeği bu denli çıplak göremezler. Ama benim Ilyusha'm alanda ağabeyinizin elini öperken her şeyi, bütün gerçeği bir anda öğreniverdi. Yüreğine saplandı bu gerçek, bir daha da çıkmaz. Yüzbaşı son derece heyecanlı konuşuyordu. Ilyusha'sının yüreğine gerçeğin nasıl saplandığını göstermek istiyormuş gibi sağ yumruğuyla sol avucunun içine vurdu. O gece sabaha dek ateşler içindeydi, sayıkladı hep. Bütün gün pek az konuştu benimle, hatta hiç konuşmadı. Köşede oturmuş gizliden gizliye süzüyordu beni, farkındaydım. Daha çok pencereye dönüyor, ders çalışır gibi yapıyordu ama aklının derste olmadığı belliydi. Ertesi gün içtim ben, hiçbir şey anımsamıyorum. Çok kötü bir insanım ama kederden bunlar hep, üzüntüden. Annesi de ağlamaya başlamıştı, annesini çok severim. İşte böyle, üzüntümden cebimdeki son meteliğimi de içkiye verdim. Hor görmeyin beni. Rusya'da en iyi yürekli insanlar sarhoşlardır. Bir adam ne denli sarhoşsa o denli iyi yürekli demektir. Sızıp kalmıştım, Ilyusha'yı falan düşündüğüm yoktu. İşte o gün çocuklar alay etmeye başlamışlar onunla okulda. Hamam lifi diye bağırıyorlarmış. Babanı lifinden yakalayıp çeke çeke çıkardılar meyhaneden. Sen de yanı sıra koşuyor, babanın bağışlanması için yalvarıyordun. 3 gün sonra baktım, okuldan yüzü bembeyaz döndü. Ne oldu sana diye sordum, karşılık vermedi. Sarayda konuşmak olmazdı zaten, annesiyle ablaları hemen karışırlardı. Daha ilk günü öğrenmişlerdi her şeyi. Varvara Nikolayevna homurdanmaya bile başlamıştı. Soytarılar, palyaçolar, akıllıca bir iş yapabilir misiniz ki siz? Haklısınız Varvara Nikolayevna dedim. Akıllıca bir iş yapamayız. Bu kadarla bitti. Akşam üzeri çocuğu gezmeye götürdüm. Şunu da söylemeliyim size. Daha önce de her akşam gezmeye çıkardık onunla. Şimdi gittiğimiz yoldan gideriz hep. Şurada çitin dibinde tek başına duran büyük taşa kadar yürürüz. Kentin otlağı orada başlar. Güzeldir buraları. Ilyusha ile yürüyorduk. Eli her zamanki gibi avucumun içindeydi. Yumuşacıktır elleri, parmakları ince ince, her zaman soğuktur. Ciğerlerinden rahatsız da ondan. Baba dedi, babacım. Ne var diye sordum, gözleri parlıyordu. Babacım, ne yaptı sana babacım? Elden ne gelir yavrum dedim. Barışma onunla babacım, barışma. Çocuklar barışman için sana 10 ruble verdiğini söylüyorlar. Hayır Ilyusha, para almayacağım ondan. Titremeye başladı, 2 eliyle elimi yakalayıp öptü. Babacım dedi, babacım düelloya çağır onu. Ödlek olduğunu, onu düelloya çağırmaktan korktuğunu, 10 ruble alıp hakareti sineye çekeceğini söylüyorlar okulda. Düelloya çağıramam onu İlyuşa dedim. Bu konuda size anlattıklarımı kısaca ona da anlattım. Dinledi beni sonra, baba dedi, gene de barışma onunla. Büyüyünce ben çağıracağım onu düelloya, ben öldüreceğim. Gözleri alev alev yanıyordu. Ne de olsa babasıyım, yerinde bir söz söylemem gerekirdi. Düelloda bile olsa adam öldürmek günahtır yavrum dedim. Baba dedi, babacığım, büyüyünce yere yıkacağım onu, kılıcımla elindeki kılıcı düşüreceğim, sonra üzerine atılıp devireceğim onu, kılıcımı gırtlağına dayayıp, istersem şimdi öldürürüm seni ama bağışlıyorum, hadi kalk. Görüyorsunuz, görüyorsunuz ya efendim, bu iki gün içinde o küçücük aklında ne biçim bir olay canlandı, görüyorsunuz. Gece gündüz hep kılıcıyla alacağı öcü düşündü, gece de bunu sayıklamış olacak. Baktım okuldan dayak yemiş gelmeye başladı. Önceki gün öğrendim durumu, haklısınız. Okula yollamayacağım onu. Arkadaşlarının hepsine birden karşı koyduğunu, kızıp hepsine meydan okuduğunu öğrenince korktum. Gene bir gün gezmeye çıkmıştık. Baba dedi, babacığım, zenginler daha kuvvetli oluyorlar değil mi? Evet dedim, zenginler çok kuvvetli olurlar. Babacığım, zengin olacağım ben, subay olacağım, herkesi yeneceğim. Çar madalya verecek bana. O zaman buraya gelince hiç kimse cesaret edip de... Sustu, biraz sonra gene başladı konuşmaya, dudakları titriyordu. Baba, ne kötü bir kent burası. Evet İlyuşa'ya çıka, pek iyi sayılmaz dedim. Başka iyi bir kente gidelim babacığım, bizi hiç kimsenin tanımadığı bir kente. Gidelim İlyuşa, gidelim dedim. Biraz para biriktireyim gideriz. Karanlık düşüncelerden ayırabilmeme sevindim onu. Birlikte başka kente nasıl gideceğimizi, kendimize bir at, bir araba alacağımızı hayal etmeye başladık. Annenle ablalarını arabaya bindiririz, güzelce örteriz üzerlerine. Biz yanda yürürüz, ara sıra seni de koyarım arabaya. Ben hiç binmem, hep yürürüm. Atımızı yormak doğru olmaz çünkü. Hepimiz birden binersek yorulur hayvan. Coşmuştu, kendi atımız olacağını, ona bineceğini düşündükçe sevinçten uçacaktı neredeyse. Rus çocuğunun ata düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Uzun uzun konuştuk. Sanıyorum avuttum onu biraz, üzüntüsünü unuttu. Önceki akşam olmuştu bu, dün akşam gene konuştuk. Sabah okula gitti, üzgün, hatta çok üzgün döndü. Akşam üzeri elinden tutup gezmeye çıkardım. Susuyor, ağzını açmıyordu. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. Güneş batalı çok olmamıştı. Serin bir sonbahar akşamıydı. Alacakaranlıkta ikimiz de üzgün yürüyorduk. Bir akşam önceki konuşmamızı sürdürmek amacıyla, "Oğlum," dedim, "yol hazırlığımızı nasıl yapacağız?" Karşılık vermedi. Hissettim, avucumun içindeki parmakları titriyordu. "Ee," diye geçirdim içimden, "gene kötü bir şey oldu. Şu taşa kadar yürüdük, taşın üzerine oturdum. Gökyüzü uçurtma doluydu, hışırtıları duyuluyordu, 30 kadar vardılar. Uçurtma mevsimi ya. İlyuşa dedim, geçen yılki uçurtmayı çıkaralım artık. Güzelce onarayım her yanını. Nereye saklamıştın onu? Ağzını bıçak açmıyordu yavrumun, öte yana bakıyordu. Birden hızlı esmeye başladı rüzgar, kumları kaldırıyordu. Atılıp boynuma sarıldı, var gücüyle sıktı beni kollarının arasında. Bilirsiniz, az konuşan gururlu çocuklar uzun süre tutabilirler gözyaşlarını. Artık dayanamayacakları bir an gelir, birden boşalırlar, gözyaşları akmaz da sel gibi dökülür sanki. İşte böyle bir sıcak gözyaşı seli de benim yüzümü ıslatıyordu şimdi. Kriz gelmiş gibi hüngür hüngür ağlıyor, zangır zangır titriyor, var gücüyle sıkıyordu beni. Taşın üzerinde oturuyordum. Babacım, babacım diye haykırıyordu. Sevgili babacım, nasıl öyle hakaret etti sana? Ben de ağlamaya başlamıştım. Taşın üzerinde birbirimize sarılmış, sarsıla sarsıla ağlıyorduk. Babacım, babacım diyordu. İlyuşa, İlyuşacığım diyordum. Hiç kimse görmedi bizi, yalnız Tanrı gördü. Sevap olarak defterime işlenir belki. Ağabeyinize teşekkürlerimi bildirin Alexey Fyodorovich. Yok, gönlünüz hoş olsun diye dövemem oğlumu. Sözünü biraz önceki öfkeli çılgınca sesiyle bitirdi. Alyosha, yüzbaşının kendisine güvendiğinin, onun yerinde başka birisi olsaydı adamın her şeyi böyle anlatmayacağının farkındaydı. Yüreği sızlayan Alyosha'yı biraz avuttu bu. Yüksek sesle, "Ah," dedi, "oğlunuzla barışmayı öyle istiyorum ki, yardım etseniz." Yüzbaşı, "Olur," diye mırıldandı. Alyosha yüksek sesle, "Şimdi başka, bambaşka bir konuya geçiyorum," dedi. "Dinleyin, dinleyin beni. Sizinle bir işim var. Aynı abim, yani Dimitri, çok iyi, soylu bir kız olan nişanlısına da hakaret etti. Sanıyorum tanıyorsunuzdur nişanlısını. Kızcağızın uğradığı hakareti size anlatmaya hakkım vardır, hatta bunu yapmak zorundayım. Çünkü size edilen hakareti, kötü durumunuzu öğrendi şimdi. Yani demin. Size bu yardımı iletmemi istedi. Yalnız ondandır bu yardım. Ne zavallı kızcağızı yüzüstü bırakan Dimitri'den, ne benden, ne de başka bir kimseden. O, yalnızca o yolluyor. Yardımını kabul etmeniz için yalvarıyor. Aynı insan ikinize de hakaret etti. Dimitri ona da hakaret edince anımsadı sizi ancak. Kız kardeş, kardeşine yardım etmek istiyor demektir bu. Şu 200 rubleyi bir kız kardeşini size veriyormuş gibi almaya, sizi razı etmemi istiyor. Hiç kimse bilmeyecek bunu, hiçbir kötü dedikodu çıkamaz. İşte 200 ruble. Size yemin ederim ki, kabul etmek zorundasınız, yoksa dünyada bütün insanlar birbirinin düşmanı olmak zorunda demektir. Ama kardeşler de vardır yeryüzünde. Soylu bir ruhunuz var. Anlamak zorundasınız bunu, anlamalısınız. Alyosha banknotları uzattı yüzbaşıya. O anda çitin dibindeki büyük taşın yanındaydılar, görünürlerde kimsecikler yoktu. Banknotların ürkünç bir etkisi olmuştu yüzbaşının üzerinde. Ürperdi ama ilk anda şaşkınlıktandı bu. Böyle bir şeyi aklının ucundan geçiremezdi. Böyle bir sonucu hiç beklemiyordu. Birisinden yardım, hem de bu kadar büyük bir yardım göreceğini düşünse, görse inanmazdı. Parayı aldı, bir dakika ağzını açmadı. Yüzünü bambaşka bir görünüm kaplamıştı. Bana bu kadar parayı, 200 rubleyi bana yolladılar Tanrım. 4 yıldır bu kadar parayı bir arada görmemiştim Tanrım. Hem de kız kardeşiniz yolladı diyor. Doğru mu bu, doğru mu? Yemin ederim size söylediklerimin hepsi doğrudur. Yüzbaşının yüzü kızardı. Bakın dostum, dinleyin. Bu parayı alırsam alçak olmayacağım, değil mi? Sizce alçak olmayacağım, değil mi Alexey Fyodorovich, olmayacağım? Hayır Alexey Fyodorovich, dinleyin beni, dinleyin. Elleriyle ikide bir Alyosha'ya dokunarak telaşlı telaşlı konuşuyordu. Kız kardeşimin yolladığını, almamı söylüyorsunuz bu parayı. Ama aldım diye içinizden hor görmeyeceksiniz ya beni sonra. Hayır hayır, dinim üzerine yemin ederim ki hayır. Hiç kimse de bilmeyecek, bunu aramızda kalacak. Siz, ben, o, bir de onun yakın dostu bir bayan. Umurumda değil bayan mayan. Dinleyin beni Alexey Fyodorovich, sonuna kadar dinleyin. Dinlemelisiniz artık, çünkü şimdi bu 200 rublenin benim için ne demek olduğunu anlayamazsınız bile. Zavallı adam yabani, karışık bir heyecana her an biraz daha kaptırıyordu kendini. Ne söyleyeceğini şaşırmıştı sanki. Her şeyi anlatamayacağından korkuyor gibi çabuk çabuk konuşuyordu. Bu paranın böylesine saygıdeğer yüce bir kız kardeşten alınması bir yana, anacığımla Ninochka'ya, kambur meleğime, kızıma da ilaç alabilirim artık. Çok iyi bir insan olduğu için geldi, baktı onlara doktor Herzenstube, 2 saat muayene etti. Hiçbir şey anlamadım dedi. Ama buranın eczanesinde satılan maden suyunu alırsa çok faydasını görür. Reçetede de yazdı bunu. Ayrıca ilaçlı bir ayak banyosu da verdi. Maden suyunun şişesi 30 kopek, en az 40 tane içmeli ki bir şeye yarasın. Reçeteyi aldım, tasvirin altına koydum, orada öyle duruyor. Ninochka'ya da her gün sabah akşam ilaçlı sıcak suyla banyo yapmasını salık verdi. Bizim sarayda hizmetçi yok. Bu işlerden anlayan bir adam yok. Kapsız, susuz nasıl yapabiliriz bunu? Ninochka'nın romatizmaları var, bunu söylemedim size. Sağ yanı geceleri sızlıyor, hep acılar içinde kıvranıyor. İnanır mısınız, gerçek bir melektir bu kız. Bizi rahatsız etmemek için dişini sıkıyor, bizleri uyandırmamak için inlemiyor. Elimize ne geçerse, ne bulursak yeriz biz. Ama o ancak köpeğe atılabilecek en son lokmayı alır hep. Bu lokmaya da layık değilim ben der gibidir. Sizin ekmeğinizi yiyorum, yük oluyorum size. Melek bakışında bu anlatım vardır işte. Hizmet ediyoruz ona, üzülüyor. Layık değilim buna, layık değilim. Hiçbir işe yaramayan, değersiz bir sakatım ben. Nasıl layık olmazmış, o melek cana yakınlığıyla hepimiz için dualar eder Tanrı'ya. O, onun insana iç huzuru veren sözleri olmasaydı, evimizin içi cehenneme dönerdi, Varya bile düzeldi. Varvara Nikolayevna'yı da kınamayın, o da bir melektir. Yazın geldi yanımıza, ders vererek biriktirdiği 16 rublesi vardı. Eylül'de yani şimdi Petersburg'a dönmek için saklıyordu. Ama biz aldık elinden paracıklarını, yedik. Şimdi dönecek parası yok. Öyle işte. Hem olsa da dönemez artık çünkü kürek mahkumu gibi çalıştırıyoruz onu. Yüklendikçe yüklendik üzerine. Her şeye o koşuyor. Yama yamıyor, yıkıyor, süpürüyor. Annesini yatırıp kaldırıyor. Annesi de huysuz, sulu göz, deli. Şimdi bu 200 ruble ile bir hizmetçi tutabilirim. Anlıyor musunuz Alexey Fyodorovich? Sevdiğim insanların tedavisine başlayabilirim. Kızımı Petersburg'a okumaya yollayabilirim, et alabilirim, yeni yeni yemekler yemeye başlayabiliriz. Tanrım ne tatlı hayaller bunlar. Bir insanın bu denli mutlu olmasına yardımcı olduğu için son derece mutluydu Alyosha. Yüzbaşı birden yeni tatlı bir hayale kapılarak gene çabuk çabuk konuşmaya başladı. Durun Alexey Fyodorovich, durun. Düşünün bir kez, İlyushka ile kurduğumuz düşleri de gerçekleştirebiliriz belki. Bir atla bir araba satın alırız, kara yağız bir atımız olur, kara yağız olsun istiyor. Önceki gün düşündüğümüz gibi yolculuğa çıkarız. K ilinde çocukluk arkadaşım bir avukat var, sözüne güvendiğim birisinin anlattığına göre, oraya gidersem arkadaşım beni bürosuna katip olarak alabileceğini söylüyormuş. Kim bilir belki de alır. Anneciğimizi Ninochka ile bindirirdik. İlyushechka da arabayı kullanırdı. Ben de yürürdüm. Hepimiz göç ederdik buradan. Tanrım, umudumu kestiğim bir alacağımı da koparabilirsem buna da yeterdi paramız. Yeter, yeter diye haykırdı Alyosha. İhtiyacınız olan parayı yollayacaktır size Katerina Ivanovna. Hem bende var para. Kardeşinizden alır gibi çekinmeden alın benden. Sonra verirsiniz. Çalışacaksınız ya çalışacaksınız. Biliyor musunuz o söylediğiniz ile göç etmeniz çok iyi olacak. Sizin daha önemlisi çocuğunuz için kurtuluş olacaktır bu. Bakın ne diyeceğim. Kışa kadar soğuklar bastırmadan gidin oraya. Mektup yazarsanız buna çok sevinirim. Kardeş kalırsak ne iyi olur. Hayır, düş değildir bu.